Ayrım 50.
Gerekçe olarak eklemişlerdir ki milletvekilliğinden çekilmelerinin sebebi karanlık odada yalnız arkadaşları arasında bir milli ant mı ne bir şey varmış, orada toplanan arkadaşları iş başına getirecekmiş. Efendim çok merak ettim bu işi. Afyon Karahisar milletvekili Ali Bey yerinden söze karıştı ve yani generaller hükümeti dedi. Yunus Nadi Bey çok merak ettim bu işi diyerek sözüne devam etti ve dedi ki teşkilat-ı esasiye kanunu vardır. Cumhuriyet kurulmuştur. Hükümetin nasıl teşkil edileceği orada yazılıdır. Bütün bunları idare eden bir Türkiye Millet Meclisi vardır. Hayır, bunlar yeterli değildir. İstenir ki Refet Paşa milletvekilliğinden istifa etsin ve gitsin hükümet kursun. Yakın arkadaşlar toplansın. Ne kanaattir bu? Efendim dağ başında mıyız? Demirci İfe'yi alıp gelip de hükümet mi kuracaktı? Meclis yok mudur? Teşkilat-ı esasiye kanunu yok mudur? Bu ne mantıksızca harekettir? Refet Paşa Yunus Nadi Bey'e cevap vermek üzere kürsüye çıktı. Kendisini savunmaya çalışırken Rauf Bey ile aralarında bir fikir birliği olduğundan, Rauf Bey'in söylediği her şeyin onun hesabına da kaydedilmesi gerekeceğinden söz ettikten sonra, iki asker milletvekilinin meclise dönmeden istemişsem acaba Çin'de olduğu gibi bir cumhuriyeti mi yapmak istemiş olurum dedi. Refet Paşa'nın sözlerine birçok milletvekili oturdukları yerden kısa cevaplar vermeye başladılar. Hemen hemen karşılıklı tartışmaların yapıldığı bir konuşma oldu. Nihayet kürsü başka bir muhalif konuşmacıya bırakıldı. Bundan sonra kürsüye çıkan Mahmut Esat Bey, İzmir, günlerden beri sürmekte olan ve sonu bir türlü gelmeyen görüşmelere ne inkılabın ne de milletin tahammülü vardır dedikten sonra, durumun inkılap adına, inkılabı ileri götürmek adına hükümeti düşürmekten ibaret olmadığını belirtti. Mahmut Esat Bey her şeyden önce gidilecek yolların belirtilmesi gerektiğini, o takdirde daha samimi ve daha kesin olarak yürünebileceğini söyledi ve Rauf Bey'in görüşüne temas ederek şöyle bir değerlendirme yaptı. Milli hakimiyet başka bir konudur. Cumhuriyet, meşrutiyet, mutlakiyet rejimleri ve istibdat daha başka konulardır. Bunlardan bir kısmı devlet şekilleridir. Diğerleri millet iradesinin kullanılması ve uygulanmasıdır. Bu dört şekil içinde milli hakimiyetin çeşitli yollarla uygulandığını görüyoruz. Hatta bir parça istibdat şeklinde bile vardır. Meşrutiyette biraz daha fazla, cumhuriyette daha fazla. Bundan dolayı burada iki şekli birbirine karıştırmamak gerekir. Milli hakimiyet, cumhuriyetin gelişmesinin eseridir denemez. Çünkü milli hakimiyet şekil değildir, ruh ve öz meselesidir. Mahmut Esat Bey, Rauf Bey'in şahsi görüştüğü ortaya attığı sözler üzerine, gerektiği kadar durduktan sonra, Türk inkılabı yükseliyor, ancak bu inkılabı süratle hedefine, milletçe beklenen hedefine ulaştırabilmek için bir an önce gerçek durumun açıklık kazanması lazımdır. Türk milleti ortada demokrasi adına çekilmiş bir kılıç gibi bunu beklemektedir sözleriyle konuşmasına son verdi. Bundan sonra Adalet Bakanı Necati ve Milli Eğitim Bakanı Vasıf Beyler muhalif konuşmacıların sorularını uzun konuşmalar yaparak cevap verdiler. Rıza Nur Beylerin Arnavutları Türklüğe karşı ayaklandırmaya çalışanlardan biri olduğu anlaşıldı. Maliye Bakanı Mustafa Abdülhalik Bey konuşmasına başlamadan önce Rıza Nur Bey'den zabıttaki sözlerinden bazılarının açıklanmasını istedi. Rıza Nur Bey, yan yanıların Türklüğünü şüpheli gösterecek şekilde sözler söylemişti. Abdülhalik Bey, Rıza Nur Bey'in düşüncesindeki yanlışlığı şöyle düzeltti. Doktor Bey, 600 yıl önce Arnavutluğun bir parçası olan yan yana giden atalarımızın orada bıraktıkları torunlarını başka bir soydanmış gibi göstererek onları itham ediyor. Hem de kim? Maalesef öyle saygıdeğer bir arkadaşım ki 6 yıldan beri mutasip bir milliyetçi olmuştur. Daha önce öyle değildi. Kendisi daha iyi bilirler. Ben o yan yanı dedikleri adam, Türklük için silahla savaşırken kendileri tam tersine Arnavutları Türklüğe karşı ayaklansınlar diye kışkırtmıştır. Gerçekten de Rıza Nur Bey'in siyasi hayatında birçok mücadelelere katıldığı biliniyordu. Bu durumu milliyetçi olarak Millet Meclisi devrinde ona hizmet ve çalışma alanları gösterilmesine engel sayılmamıştı. Fakat Türklerin Rumeli'den çıkarılması gibi her Türk'ün kalbinde sonsuz ve unutulmaz bir acı yaratan büyük bir felaket olayında aşırı milliyetçi Rıza Nur Bey'in Arnavut asileriyle birlikte Türklere karşı çalıştığını bilmiyorduk. Bu durum anlaşılınca Büyük Millet Meclisi'ne hayret ve dehşet kapladı. Bundan sonra Maliye Bakanı öteki konular üzerindeki açıklamalarına geçti. Onun arkasından Tarım Bakanı Şükrü Kaya Bey söz aldı. Şükrü Kaya Bey, özellikle Tarım Bakanlığı'na tenkit eden bir konuşmacıya cevap verdi ve ziraat işlerinin güzel cümleler, güzel sözler ve güzel mantıklarla gizlenecek bir şey olmadığını açıkladıktan sonra bu toprağa yazılan bir eserdir. Onun sayfaları açık ve herkes tarafından okunmaktadır dedi ve ilave etti. Kalkıp da Yüce Meclis'in huzurunda şöyle yapıldı, böyle yapıldı gibi demagoji yapılabilir mi? Bu ne cürettir? Ticaret Bakanı Hasan Bey ve Bayındırlık Bakanı rahmetli Süleyman Sırrı Bey'den sonra konuşma sırası Dışişleri Bakanlığı'na ve Başbakanlığa geldi. Efendiler, Başbakan İsmet Paşa genç sorunun genel olmasını teklif ettiği günden sonra görüşmelere katılamayacak kadar hastalanmış yatıyordu. Milli Savunma Bakanı Kazım Paşa, İsmet Paşa adına kürsüye çıkarak gereken açıklamaları yaptı. Artık gen soru görüşmelerine son verme zamanı gelmişti. Görüşme yeterliği kabul edildikten sonra Feridun Fikri Bey'in meclis soruşturması önergesi reddedildi. Büyük Millet Meclisi'nin İsmet Paşa kabinesine güven oyu vermesi muhalif kalem sahiplerine daha neler yazdırdı. 19 oya karşı 148 oyla İsmet Paşa hükümeti güven oyu aldı. Bir kişi de çekimser kalmıştı. Efendiler, mecliste yenilmiş olanların gazeteci arkadaşları bu sonucu elbette hiç beğenmediler. Daha küskün, inatçı bir şekilde hücumlara geçtiler. 9 Kasım tarihli Vatan Gazetesi'nin baş makalesi, bugünkü idari şekli adına göre milli hakimiyetin en yüksek şekli olmuştur. Fakat hükümetçilerin zihniyeti biraz kazılsa hemen hiç değişmemiş olduğu görülür ve bugün gelecek kelimesi yeniden sık sık kullanılır olmuştur şeklinde tenkitlerle doludur. Efendiler, Tani'nin Mirsat-ı İbret, İbretle Seyretme Yeri sütunundan da birkaç cümle okuyacağım. Bu sütunu dolduran yazar bütün memlekete meclisin genel görüşünü seyrettiriyor ve ona eyvah bu da ötekiler gibi çıktı dedirtiyor. Pusuya yatan bu yazar kulağına şu sözlerin fısıldandığını dişitiyor. Eski yıkıntılarla yapılan bir binadan ne umarsın ki? Acaba bu yazıları yazmış olan kimse o gün gerçekten böyle mi duygulanmıştı? Yoksa bu anlamsız sözleri milleti bize karşı kışkırtmak için bile bile mi yazıyordu? İster öyle ister böyle olsun her ikisi de doğru değildi. Bu türlü yazarlar cumhuriyete kötülük etmişlerdir. Efendiler, Tevhid-i Efkar'ın da faydasız ve kıymetsiz bir zafer diye yazdığı yararsız ve değersiz yazıları devam ediyordu. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve en hain kafaların eseri olan programı. Saygıdeğer efendiler, komplo konusunu açıklarken ve komplonun meclis içindeki safhasını anlatırken önemsiz gibi sayılabilecek bazı ayrıntılar üzerinde durdum. Bunda beni haklı bulacağınızı umarım. Hatıra gelir ki her hükümet her zaman bu gen soru önergesiyle sorguya çekilebilir. Bir gen soruya bu kadar önem vermek doğru mudur? Arz etmeliyim ki söz konusu olan gen soru normal bir gen soru değildi. Hazırlanan komplonun özel bir safhasıyla bu gen soru sahnesinden sonradır ki muhalifler maskelerini atmaya mecbur edildiler. Bilindiği üzere Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası diye bir parti kurdular. Bu partinin gizli eller tarafından çizilen programını da ortaya attılar. Cumhuriyet kelimesini ağızlarına almaktan bile çekinenlerin, Cumhuriyeti doğduğu gün boğmak isteyenlerin kurdukları partiye Cumhuriyet ve hem de Terakkiperver Cumhuriyet adını vermiş olmaları nasıl ciddiye alınabilir ve ne dereceye kadar samimi sayılabilir? Rauf Bey ve arkadaşlarının kurdukları bu parti muhafazakar adı altında ortaya çıkmış olsaydı belki bir anlamı olurdu. Fakat bizden daha çok cumhuriyetçi ve bizden daha çok ilerici olduklarını iddiaya kalkışmaları elbette doğru değildi. Parti dini düşünce ve inançlara saygılıdır ilkesini bayrak olarak eline alan kimselerden iyi niyet beklenebilir miydi? Bu bayrak yüzyıllardan beri cahilleri, bağnazları ve hurafelere inananları kandırarak özel çıkarlar sağlamaya kalkışmış olanların taşıdıkları bayrak değil miydi? Türk milleti yüzyıllardan beri sonu gelmeyen felaketlere, içinden çıkabilmek için büyük fedakarlıkların gerekli olduğu pis bataklıklara hep bu bayrak gösterilerek sürüklenmemiş miydi? Cumhuriyetçi ve yenilikçi olduklarını zannettirmek isteyenlerin yine bu bayrakla ortaya atılmaları dini bağnazlığı coşturarak milleti, cumhuriyete, ilerlemeye ve yenileşmeye karşı kışkırtmak değil miydi? Yeni parti dini düşünce ve inançlara saygı perdesi altında biz hilafeti yeniden isteriz, biz yeni kanunlar istemeyiz, bize mecelli yeterlidir, medreseler, tekkeler, cahil softalar, şeyhler, müritler biz sizi koruyacağız, bizimle birlikte olunuz. Çünkü Mustafa Kemal'in partisi hilafeti kaldırdı, İslamiyet'e zarar veriyor, sizi gavur yapacak, size şapka giydirecektir diye bağırmıyor muydu? Yeni partinin kullandığı slogan bu gerici haykırışlarla dolu değil miydi? Efendiler, bu slogana bağlı olanlardan birinin çok zaman önce 10 Mart 1923 tarihinde idam edilmiş olan Cebranlı Kürt Halit Bey'e yazdığı mektuptaki şu cümlelere bakınız. İslam dünyasının ebediliğini sağlayan ilkelere saldırıyorlar. Bu konudaki açıklamalarınızı arkadaşlara da okudum. Hepsinin gayretlerini arttırdı. Batıya örnek almak tarihimizi, medeniyetimizi kaybetmeyi zaruri kılar. Hilafeti yıkmak, layık bir idare kurmayı düşünmek, hep İslam'ın geleceğini tehlikeye sokacak sebepleri yaratmaktan başka bir sonuç veremez. Efendiler, olaylar ve olup bitenler ortaya koydu ve ispat etti ki Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın programı en hain kafaların eseridir. Bu parti memlekette suikastçıların, gericilerin sığınağı ve ümitlerinin dayanağı oldu. Dış düşmanların Yeni Türk Devleti'ni, Körpe Türk Cumhuriyeti'ni yıkmayı hedef alan planlarının kolaylıkla uygulanmasına yardım etmeye çalıştı. Tarih, gizli maksatlarla hazırlanmış genel ve gerici nitelikteki, Doğu isyanının sebeplerini inceleyip araştırdığı zaman, onun önemli ve belirli sebepleri arasında Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın dini konularda verdiği sözleri, Doğu'ya gönderdiği sorumlu sekreterinin kurduğu örgütü ve yaptığı kışkırtmaları bulacaktır. Hatıra defterini fazladan ve gece kılınan namazlara sevabını anlatan hadislerle dolduran bu sorumlu sekreter, Doğu illerimizde dini kışkırtmalarda bulunurken partisinin programını uygulamıyor muydu? Masum halka beş vakit namazdan başka geceleri de fazla namaz kılmayı vaaz ve nasihat eden, belki de ömründe hiç namaz kılmamış olan bir politikacı olursa bu hareketin hedefi anlaşılmaz olur mu? Efendiler, yaptığımız inkılabın genişliği ve büyüklüğü karşısında eski hurafelerin ve müesseselerin birer birer yıkılışını gören bağnaz ve gerici unsurlar, dini düşünce ve inançlara saygılı olduğunu ilan eden bir partiye ve özellikle bu partinin içinde isimleri ün yapmış kimselere dört elle sarılmazlar mı? Yeni parti kuran kimseler bu gerçeği kavramış değiller midir? O halde ellerine aldıkları din bayrağıyla millet ve memleketi nereye götürmek istiyorlardı? Böyle bir soruya verilmesi gereken cevap iyi niyet, gaflet ve kayıtsızlık gibi sözler, memleketi ileriye götüreceğim diye ortaya atılan bir partinin ileri gelenler için mazeret sayılamaz. Efendiler, yeni parti kendini ad olarak seçtiği terakki ve cumhuriyet kelimelerinin tam tersi olan anlamlarla gelişmiştir. Bu partinin liderleri gericilere gerçekten ümit ve kuvvet vermiştir. Bunu örnek olarak arz edeyim. Ergani'de asilerin valiliğini kabul eden ve sonra asılmış olan Kadri, Şeyh Said'e yazdığı bir mektupta, Millet Meclisi'nde Kazım Karabekir Paşa'nın partisi şeriat hükümlerine saygılı ve dindardır. Bize yardımcı olacaklarına şüphe etmem. Hatta Şeyh Eyüp'ün yanında bulunan sorumlu sekreterleri partinin tüzüğünü getirmiştir, diyor. Şeyh Eyüp de yargılanması sırasında dini kurtaracak tek partinin Kazım Karabekir Paşa'nın kurduğu parti olup şeriat hükümlerine uyulacağının parti tüzüğünde ilan edildiğini söylemiştir. Efendiler, terakkiperver ve cumhuriyet kelimelerini kullanarak bize ve milletin aydınlarına karşı din bayrağını gizlemeye çalışanların, memlekette genel bir gericilik ve ayaklanmaya yol açmak için içeride ve dışarıda türlü düzenle kışkırtmalarla uğraşanların varlığından habersiz oldukları düşünülebilir mi? Yeni partiye girenlerin bütün üyeleri söz konusu olmasa bile dini vaatleri başarıya ulaşmanın en etkili unsurları sayan ve bunun ilgili sloganı tüzüklerine de koymuş olan kimselerin şahıslarımıza ve memlekete karşı yöneltilmiş olan suikastlerden habersiz oldukları kabul edilemez. Diyelim ki bunların isyanın patlak vermesinden aylarca önce memleketin şurasında burasında yapılan gizli toplantılardan, Cemiyeti Hafiye-i İslamiye Teşkilatı'ndan, İstanbul'da Nakşibendi şeyhlerinin yaptığı toplantıda hazırlanacak ayaklanmaya yardım için söz verildiğinden ve nihayet milli sınırlarımızın dışında bulunup da Doğu isyanını kışkırtanların bildirilerinde Kazım Karabekir Paşa'nın partisinden ümitle söz edildiğinden haberleri olmadığını düşünelim. Ancak bunların Fethi Bey hükümeti zamanında doğrudan doğruya Fethi Bey vasıtasıyla kendilerine partilerinin zararlı, isyan ve gericiliği kışkırtıcı bir durum ve nitelikte olduğu bildirildiği zaman olsun gerçeği görüp anlamaları gerekmez miydi? Hükümetin ve benim tertemiz düşüncelerle yaptığımız bu uyarmalardan sonra olsun gerçeği kavrayıp ona uymaları beklenirdi. Onlar tam tersine bu defada dini düşünce ve inançlara saygılı sloganını büsbütün zıt bir anlamda yorumlamaya kalkıştılar. Sözde bu sloganla her dinin ve her dinden olanların düşünce ve inançlarına saygılı olduklarını belirtmek, geniş ölçüde hürriyetçi olduklarını anlatmak istiyorlarmış. Efendiler, böyle bir tutuma dürüst ve samimidir denemez. Politika dünyasında birçok oyunlar görülür. Fakat kutsal bir ülkünün kendini ortaya koyduğu cumhuriyet rejimine, çağdaş yenileşmeye karşı cahillik, bağnazlık ve her türlü düşmanlık ayağa kalktığı zaman, özellikle yenilikçi ve cumhuriyetçi olanların yeri gerçekten yenilikçi ve cumhuriyetçi olanların yanıdır. Yoksa gericilerin ümit ve faaliyet kaynağı olan saf değil. Ne oldu efendiler? Hükümet ve meclis olağanüstü tedbirler almayı gerekli gördü. Takrir ve sukun kanununu çıkardı. İstiklal mahkemelerini kurdu. Ordunun savaşa hazır 8-9 tümenini uzun zaman isyanı bastırmak üzere görevlendirdi. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası denilen zararlı siyasi kuruluşu kapattı. Cumhuriyet düşmanlarının son alçakça teşebbüsleri. Bütün bu yapılanlar elbette Cumhuriyet'in başarısıyla sonuçlandı. Asiler yok edildi. Fakat Cumhuriyet düşmanları büyük komplonun bütün safhalarıyla son bulduğunu kabul etmediler. Alçakçasına son bir teşebbüse giriştiler. Bu teşebbüsler İzmir suikastı olarak kendini gösterdi. Cumhuriyet mahkemelerinin ezici pençesi bu defa da Cumhuriyet'i suikastçıların elinden kurtarmayı başardı. Memlekette huzur ve güvenliği sağlamak için uygulanan olağanüstü tedbirlerin iyi sonuçları. Saygıdeğer efendiler, durumun ciddileşmesi üzerine hükümetçe olağanüstü tedbirler alınması gerektiği yolundaki görüşümüzü ilk defa ortaya koyduğumuz zaman bunu iyi karşılamayanlar vardı. Takrir ve sukun kanununu ve istiklal mahkemelerini bir baskı vasıtası olarak kullanacağımız düşüncesini ortaya atanlar ve bu düşünceyi benimsetmeye çalışanlar oldu. Şüphe yok ki zaman ve olaylar bu nefret verici düşünceyi aşılamaya çalışanları elbette utanılacak bir duruma düşürmüştür. Biz alınan fakat kanuni olan bu olağanüstü tedbirleri hiçbir zaman ve hiçbir şekilde kanunun üstüne çıkmak için bir vasıta olarak kullanmadık. Aksine memlekette huzur ve güvenliği sağlamak için uyguladık. Biz o tedbirleri milletin medeni ve sosyal alandaki gelişmesine yararlı kıldık. Efendiler, aldığımız olağanüstü tedbirlerin uygulanmasına gerek kalmadığı görüldükçe onların uygulamadan kaldırılmasında tereddüt edilmemiştir. Nitekim İstiklal Mahkemeleri zamanında kaldırıldığı gibi takrir-i sukun kanunu da yürürlük süresinin sonunda yeniden Büyük Millet Meclisi'nin incelemesine sunuldu. Meclis kanunun bir süre daha yürürlükte kalmasını gerekli bulmuşsa elbette bu milletin ve cumhuriyetin yüksek yararları içindir. Yüce Meclis'in elimize istibdat vasıtası verme gayesi güderek böyle bir karar aldığı düşünülebilir mi? Efendiler, takrir-i sukun kanununun yürürlükte ve istiklal mahkemelerinin faaliyette bulunduğu süre içinde yapılan işleri göz önüne getirecek olursanız, meclisin ve milletin güven ve itimadının tamamen yerinde kullanılmış olduğu kendiliğinden anlaşılır. Memlekette çıkarılan büyük isyanlarla kas tertipleri bastırılarak sağlanan güvenlik ve huzur elbette bütün milletçe memnunlukla karşılanmıştır. Efendiler, milletimizin başına giymekte olduğu cahillik, gaflet, taassup, yenilik ve medeniyet düşmanlığının belirli işareti gereken elbisesi atarak, onun yerine bütün medeni dünyaca başlık olarak kullanılan şapkayı giymek ve böylece Türk milletinin medeni toplumlardan zihniyet bakımından hiçbir ayrılığı dolayı göstermek kaçınılmaz oluyordu. Bunu takrir-i sukun kanunu yürürlükte olmasaydı yine yapacaktık. Fakat bu uygulamada kanunun yürürlükte oluşuna kolaylık sağlamış olduğunuysa bu çok doğrudur. Gerçekten de takrir-i sukun kanununun yürürlükte olması bazı gençlerin milleti geniş ölçüde zihniyetlerinden vermiştir. Gerçi bir Bursa milletvekili yasama göre olunca hiçbir zaman kürsüye çıkmamış ve hiçbir zaman mecliste milletin ve cumhuriyetin çıkarlarını savunmak için ağzına bir tek kelime bile almamış olan Bursa milletvekili Nurettin Paşa yalnız şapka giyinmesinin aleyhine olmuş ve bunu savunmak için kürsüye çıkmıştır. Şapka giydirilmesinin temel haklara, milli hakimiyete, kişi dokunulmazlığına aykırı bir işlem olduğunu iddia etmiş ve bunun halka uygulanmamasını sağlamaya çalışmıştır. Ancak Nurettin Paşa'nın millet kürsüsünden ayrılmaya başarılığında taassuf ve gelecek duyguları sonunda birkaç yerde, o da yalnızca birkaç gece istiklal mahkemelerinde hesap vermeleriyle söndü. Efendiler, tekke ve zaviyelerle türbelere kapatılması ve bütün tarikatlarla şiirlik, dervişlik, müritlik, çelebilik, falcılık, büyücülük ve türbelerlik ve benzeri bir takım ünvanların kaldırılması ve yasaklanması da takrir-i sukun kanunu yürürlükteyken yapılmıştır. Bu konularla ilgili yürütme uygulamalarının toplumumuzun hurafelere inanan ilkel bir kavim olmadığını göstermek bakımından ne kadar gerekli olduğu takdir olunur. Bir takım şeyhlerin, dedelerin, seyitlerin, çelebilerin, babaların, evlerin arkasından sürüklenen kaderlerini hayatlarını falcılara, büyücülere, üfürükçülere, muskacıların ellerine bırakan insanlardan meydana gelmiş bir topluluğa bir millet gözüyle bakılabilir mi? Milletimizin kendi rahmetlerinin aynı şekilde gösterebilen ve yüzyıllarca göstermiş olan bu gibi unsurlar ve bu kuruluşlar yeni Türkiye Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti'nde devam ettirilir miydi? Buna önem vermemek, ilerleme ve yenileşme adına pek büyük ve düzeltilmesi imkansız bir yanılma olmaz mıydı? İşte biz takrir-i sukun kanununun yürürlükte olmasından yararlandıksa, bu tarihi hatayı bir daha işlememek için, milletimizin alnını olduğu gibi açık ve ak göstermek için, milletimizin mutaassıf ve ortaçağ zihniyetinde olmadığını ispat etmek için yararlandık. Efendiler, milletimizin sosyal, ekonomik, kısacası bütün medeni iş ve ilişkileriyle feyizli sonuçlar veren yeni kanunlarımızda, kadın hak ve hürriyetlerini sağlayan ve aile hayatını sağlamlaştıran medeni kanun da bu sözüm ettiğimiz devrede çıkarılmıştır. Görülüyor ki biz her vasıtadan yalnız ve ancak bir tek temel görüşe dayanarak yararlanırız. O görüş şudur. Türk milletini medeni dünyada layık olduğu mevkiye yükseltmek, Türkiye Cumhuriyeti'ni sarsılmaz temelleri üzerinde her gün daha çok güçlendirmek ve onun içinde istibdat fikrini öldürmek. Türk gençliğine bıraktığım emanet. Saygıdeğer efendiler, sizi günlerce işgal eden uzun ve teferruatlı nutkun nihayet geçmişe karışmış bir devrin hikayesidir. Bundan milletim için ve gelecekteki evlatlarım için dikkat ve uyanıklık sağlayabilecek bazı noktaları ortalarsam kendimi bahtiyar sayacağım. Efendiler, bu nutkumu milli varlığı sona erseyen büyük bir milletin istiklalini nasıl kazandığını, ilim ve tekniğin en son esaslarına dayanan milli ve çağdaş bir devleti nasıl kurduğunu anlatmaya çalıştım. Bugün ulaştığımız sonuç, asırlardan beri çekilen milli felaketlerin yarattığı uyanıklığın eseri ve bu her köşesini sulayan kanların bedelidir. Bu sonucu Türk gençliğine emanet ediyorum. Ey Türk gençliği! Birinci vazifen Türk istiklaliyle Türk Cumhuriyeti'ni ilerlet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde de seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek davranışlara tahmin olacaktır. Bir gün istiklal ve cumhuriyetin müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şerait çok namus sahip bir mahiyette tedavi edilir. İstiklal ve cumhuriyetine kast edecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görünmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hileyle aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersaneleri öldürülmüş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bir fiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elin ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve delalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri, şahsi menfaatleri, müşterileri, siyasi emelleri de tevhid edebilirler. Millet fakr-ı zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı! İşte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Kitabın sonu.